Item 13, sayfa 108, Savaş Gelinleri, Helen Bryan. 8. Bölüm. Grove Marsh Priors, Kasım 1939. 2 ay boyunca bu kahrolasıca hiçliğin ortasında Crown Marsh Priors'ta yerel polis memuru ve yeni eşiyle yaşamak Bernie Carpenter'ı kırsal bölgenin hapishaneden daha kötü olduğuna ikna etmişti. Hiç bu kadar sıkıcı ve sessiz bir yer olduğunu hayal etmemişti. Bow ve Shoreditch'i özlemişti. Köpek yarışlarını, amcaya danışan bahisçileri, amcaya eşlik ettiğinde gittikleri dans salonlarını ve yanında durup insanların koruma bedelini açık tuttuğu çantaya koyarken amcanın oğlanına baş selamı vermelerini özlemişti. Amcanın etrafında toplanan boyalı yüzleri, güzel kokulu ve ipek külotlu çoraplarıyla dansçıları. Bernie'ye zencefilli bira getirirler, saçını karıştırırlar ve büyümesini beklediklerini söylerlerdi. Tezgahtarların mallarını satmak için bağırdı ve ona bir elma uzattıkları, amcanın çalıntı mal var mı diye ürünleri kontrol ettiği sokak pazarlarını özlüyordu. Bir dükkan ya da eve gece yarısı girip yağma yapmanın, çanta dolusu malı götürmenin, polisi gördüğünde ateş diye bağıranların heyecanını özlemişti. Fakat hepsinden önemlisi tefecinin altındaki küçük karanlık odayı, mürekkebin kokusunu, presleri ve sterlin kalıplarını, filigranı tekrar tekrar yaparken yabancı yazılara sahip farklı para birimlerinin renk tonlarıyla çalışmayı, sakallarında komik yazılarla yabancı paraların üzerindeki figürleri kopyalamayı, amca ise en küçük detayların nasıl bir fark yarattığını gösterirken omzunun üzerinden eleştirel bir gözle bakmasını özlemişti. Bu işe yarar. Büyük bir övgüydü. Amca asla fazla konuşmazdı ve Bernie de amcanın onu onayladığını duymak için yaşardı. Ve bir gün amca içini çekip mırıldandı. Bu iş için yetenekli ellerim ve gözlerim var evlat. Bazı şeyler insanın kanında vardır, öğrenilemez. Kendim daha iyisini yapamazdım. Bernie gururdan havalara uçtu. Crowe Marsh Priors'a geldiğinden beri ki tam olarak Crowe Marsh'ın nerede olduğunu bilmiyordu, bilseydi çoktan gitmişti, onu birkaç kez alıp taşranın ücra bir köşesine götürmüşlerdi. Oraya vardıktan sonra itiraf etmek gerekir ki bazı şeyler eski zamanlardaki gibiydi, hoşuna gitmişti. Oradaki ustalar çok komikti, şaka yollu takılıyorlar, onu asla çok pohpohlamıyorlardı ama aptal değildi. Sahte paraları ve pasaportlarını ve diğer eşyaları yaptırmak için 16 yaşında bir çocuğa bel bağlamışlarsa, ona ve evini açan memur Barrows'a para ödüyorlarsa, bu yetenekli olduğunu söylemelerinin bir başka şekli sayılabilirdi. Tuhaf ve havalı bir dille konuşuyor, bir şey deyip tam tersini kastediyorlardı ama kötü değillerdi. Sigaralarını, çakmaklarını ve biraz da paralarını yürütmeyi bile neredeyse bırakmıştı. Harcayacak hiçbir şey yoktu ki. Ona ihtiyacı olmadıklarında gider kendine bir parça çikolata alır ve köyde ne yapacağını bilmeden amaçsızca dolanırdı. North sokağındaki cılız kızı, kasabadaki evlerden birinin kapısının pirinç tokmağını cilalarken fark ettiğinde gözlerine inanamamıştı. Tanrı aşkına, o pigeon kızının orada ne işi vardı? Kapının yanındaki devasa bir defne çalısının arkasına saklandı ve onu gözetledi. Kız gözlerini ovuşturmuş ve elinin arkasıyla burnunu silmişti, ağlamış gibiydi. Büyük eve hizmetçi olarak gelmiş olmalıydı. Tanıdık bir yüz gördüğünde şansına inanamadı. Özellikle o, hem yakınlarda onunla konuşmasını engelleyen o yaşlı ejderha annesi de yoktu. Onu gördüğü günden sonra Bernie sıklıkla evin etrafında dolanıp kızı görmek için beklemeye başlamıştı. Nadiren ortaya çıktığına göre onu evde çok çalıştırıyorlardı. Kızın yerine beyaz saçlı yaşlı bir kadının bastonla yürüdüğünü ve havada kötü bir koku varmış gibi burnunu kaldırdığını gördü. Ayrıca eve gidip gelen güzelce bir kız da vardı. Amcanın hoşuna giden kızıl kahve saçlara sahipti ve sinema oyuncuları gibi kürkler, küçük şapkalar ve yüksek topuklu ayakkabılar giyiyordu. Grace Court Hall'daki beyefendiler çoğu zaman onu çağırır, üstü açık bir arabaya doluşurlar, hızlı arabayı sürerken kahkahalar atarlardı. Tıpkı amcanın St. John's Wood ya da Kensington'da görüştüğü türden kızlar gibi. Amcayı düşünmek onu üzdü. Memur Barrows ona amcanın hapiste ve hasta olduğunu ve kimsenin onu ziyaret edemediğini söylemişti. Ama Bernie memur Barrows'a büyük evin kime ait olduğunu sorduğunda adamın ifadesi değişmiş, onu yakasından tutmuş ve seni uyarıyorum küçük çakal. Gleb evini aklından bile geçirme, saçmalıkların burada sökmez. Lady Marchmont senin canını okur, seni parmaklıkların arkasına gönderir demişti. Bu nedenle fırsat kollamaya çalıştı, sonunda onu tekrar gördü. Kilise mezarlığındaki uzun yabani otların yanında, kılıcı ve kalkanı kucağında duran zırhlı adam şeklindeki mezar taşı figürünün arkasına çöktüğünde başının sadece tepesi görünüyordu. Kızın ağlama sesi Bernie'nin dikkatini çekti. Üzerine büyük yelen siyah bir elbise giymişti. Devasa beyaz bir önlük takıyordu. Başında yamuk duran beyaz fırfırlı bir başlık vardı. Dansçılarla konuşmak kolaydı çünkü konuşmayı onlar başlatırdı. Ona sataşırlar, yaslanırlar ya da bacağını okşarlardı. Ama bir kıza ne söylenebilirdi? Konuşmaya nasıl başlanırdı? Gevşek taşa bir tekme attı. Ah dedi yüksek sesle. Kızın dikkatini çekmeyi ummuştu ama öyle olmadı. Dikkatini çekmenin başka bir yolu aklına gelmeyince mezar taşına seken bir taşa daha sekme attı. Bu kez kız duymuş olmalıydı. Çünkü hıçkırdı ve başını çevirdi. Burnu akıyordu ve gözleri kırmızıydı. Biri onu tokatlamış gibi tek yanağı kızarmıştı. Ağlamak için soğuk bir gün değil mi dedi. Bas git diye mırıldandı ve beline iki kez doladı, önlüğünün ucuyla burnunu sildi. Oğlan sırıttı. Memur Barrows ve eşinin etrafında konuştuklarına hep dikkat etmesi gerekmişti. Birden ilham geldi. Memur Barrows'un genç eşi yeni evli olduğundan evin hanımı olmaya çok hevesliydi ve Bernie'nin boş odasına saçılmış eski püskü eşyalarını görünce ona eşinin eski gömlekleri ve mendillerini yıkanmış ve düzgünce ütülenmiş bir şekilde vermişti. Bernie cebinde bir mendil olduğunu hatırladı. Belki buna ihtiyacın olur. Kıza yaklaştı ve mendili uzattı. Al, temizdir. Sen mi yıkadın diye sordu çekinmeden ama mendili aldı. Elleri kızarmış ve çatlamıştı. Yüzünü silerken titreyerek iç çekti. Haydi sümkür diye onu cesaretlendirdi ve kız da sesli bir şekilde sümkürdü. Seni daha önce görmüştüm deyip yanına çömeldi. Biliyorum dedi kız. Ben de seni görmüştüm. Sen memur Barrows'un orada yaşıyorsun. Hayır, ondan önce North Sokağı'ndan bahsediyorum. Sen şu pigeonlardan birisin değil mi? Kız başıyla onayladı. Evet, hadi yerden kalkalım. Şunun üzerine oturabiliriz. Şövalyenin mezarına oturdu. Biraz eğikti ama kuru bir zeminde elini uzattı. Kız da kalktı. Eteği ve önlüğünü silkeleyip çarpık şapkasını düzeltti. Hadi gel o zaman. Şu kafatası gibi şeylere dikkat et. Ona yer açmak için durdu. Bir paket Woodbine aldı ve birini ona uzattı sigara. Hayır, teşekkürler. Kıza yakınlaştığında yüzünün kalp şeklinde olduğunu ve solgun yüzünde sağ yanağındaki kırmızı izi fark etti. Elsie onun mezarın kenarında ustalıkla kibriti çakmasını ve sigarasını yakmasını izledi. Yakından baktığında yaşlı bir adam gibi sigarasını baş ve işaret parmağı arasında tutarak içen delikanlının profilinin sade ve keskin olduğunu gördü. Kahverengi dağınık saçı alnından neredeyse burnuna kadar iniyordu. Huzursuz ve tetikteymiş gibi bir havası vardı. Oturuyor olmasına rağmen devamlı sağa sola bakıyordu. Elsie'ye babasının bir keresinde barda tanıştığı bir adamdan alıp eve getirdiği yaban gelinciğini hatırlatmıştı. Çocuklara göstermek için cebinden çıkardığında kaçmıştı. Annesi gelincik kaçarken çığlık atmış, sonra süpürgesini alıp sokağa çıkarana kadar hayvanı kovalamıştı. ''Sen amcanın oğlanısın.'' dedi. Annesinin rehinciyi çağırıp evlilik yüzüğünü sattığı günü hatırlamıştı. North sokağında yaşayan birçok insan amcanın küçük dükkanını ziyaret ederdi Ama annesi saygınlıklarının son göstergesi olan altın yüzüğünü rehin verdiğini kimsenin bilmesini istememişti. Bunun yerine amcaya bir not göndermişti. O geldiğinde çocuklar yukarı çıkmışlardı ama Elsie orada durmuş, sessizce amcayı ve çantasını taşıyan oğlanı izlemişti. Oğlan onun bakışlarını yakalamış ve merdivenin köşesinde duran kıza göz kırpmıştı. Kız da annesi onu görüp üst kata çıkmasını söylemeden önce oğlana gülümseyip göz kırpmıştı. Ondan sonra onu birkaç kez North sokağında dolaşırken görmüştü ama annesi hep kızıyla konuşmasını engellemişti. ''Sanırım öyleyim.'' Alçak gönüllülükle önüne baktı. Sanki Galler Prensi olduğunu açıklamış gibi. Bir şekilde öyleydi. North sokağında amca ile gurur duyulurdu. Pahalı takım elbiseleri, arabası ve terbiyeli yumuşak konuşmasıyla bir ünlü gibiydi. Kadınlara şapkasıyla selam verir, her cumartesi barda herkese içki ısmarlar, çocukların başını okşar ve bir kilometre öteden kokusunu alabileceğiniz, kadınların hoşuna gittiğini söylediği bir kolonya sürerdi. Polis çalıntı bir malı ya da bahis oynandığı ihbarını araştırmaya geldiğinde hiç kimse işin amcaya uzanabileceğini hayal edemezdi. Ama sahtekarlık onun gerçek işiydi. Amca bir sanatçıydı. Basit bir suçlu değil. Bernie amcanın çırağı seçildiğinde mahallenin çocukları onu kıskanmışlardı. Clerkenwell'daki berbat İtalyan mafyası bile ona saygı duyardı. Küçüklüğümden beri bana baktı. Babam donanmaya katılmıştı, sonra da annem öldü. Beni yetimhaneye göndereceklerdi ama onun ayak işlerini yaptığım için amca benim iyi bir çocuk olduğumu söyledi ve bana sahip çıktı. Amca babamın onun kardeşi olduğunu söyledi. Öyle miydi? Hayır, ama adamların umurunda olmadı. Amca bana hep düzgün davrandı, hiç öfkelenmedi. Ama bütün gece uyutmayıp işleri öğretti. Her şeyi kopyalayabiliyordum. Bir sterlin banknotları da beşlik banknotları kimse gerçeğinden ayırt edemez hale gelene dek. Önemli olan onları asla tamamen mükemmel yapmamaktı. Kusurlar gerçek olanları ayırt etmeye yarardı. Benim iyi bir öğrenci olduğumu söylerdi. Boğazını temizledi. Ustalığın övgüye değer olduğunu söylerdi. Benim ustalığımın. Hatta demişti ki... Bir anda durdu. Elsie kocaman gözlerle ona bakıyordu. Küçük bir kızdı ama bir kızı etkilemek iyi hissettiriyordu. ''Neden şimdi onun yanında değilsin peki?'' Bernie'nin suratı düştü. ''Amca yine hapiste. Bu yüzden. Hasta bir de ciğerlerinden falan. Ateşi var. Kan öksürüyor. Bu yüzden onun işini ben yapıyorum. Göğsünü şişiri benim kadar iyisini görmediklerini söylüyorlar.'' Amca hariç tabii. Bu yüzden beni burada tuttuklarını söyleyebilirim. Bunun hakkında konuşmaması gerekirdi. Konuşmaması gerektiğini söylemişlerdi. Ama kızın ona hayranlıkla bakmaya devam etmesini istemişti.
Ne işi? Kim söylüyor?
Hükümet sanırım. Sesinde tereddüt vardı.
Ney?
Doğrusu ben de bilmiyorum. Çete üyesi olamazlar. Doğrudan polis karakoluna gittiklerine göre... O sırada karakoldaydım. Polislere amcayı sordular. Polisler de amcanın ölmekte olduğunu söyledi ve beni işaret ederek muhtemelen çok geçmeden benim de amcanın yanına gideceğimi söyledi. Çünkü amca bana küçük lağım faresine bildiği her şeyi öğretti. Hırsızlık yaparken İtalyanlar için çalışırken yakalandım. Ama bütün suçlamalar boşa çıktı. Amcanın elemanı olduğum için. Yetiştirme yurduna gönderilmem an meselesiydi. Amcanın çok hasta olduğunu öğrenince birbirlerine baktılar, küfrettiler ve şimdi ne yapacağız dediler. İşlerinden biri masumane bir şekilde amcanın bana bütün numaraları öğretip öğretmediğini sordu polise. Onlar da güldü ve benim amca kadar bilgi sahibi olduğumu söylediler. Bunu soran o halde ona bir şans vermeliyiz dedi. Polislere birkaç kağıt gösterdiler ve polisler de inanamayarak baktılar. Bir tanesi yakama yapıştı, çok öfkelenmişti. Bana dikkat etmemi yoksa beni kelepçeleyeceğini söyledi. Daha sonra ustalar beni arabaya soktu ve Londra'nın batısına gittik. Büyük bir binaya, sekreterlerin, ofislerin filan olduğu bir yere. Önce aralarından biri polise kulak asmamaları gerektiğini, daha çok ufak olduğumu ve vakitlerini boşa harcadığımı söyleyince kavga etmeye başladılar. Sonra anlaştılar ve beni başka bir odaya götürdüler. Amca odayı görseydi cennette olduğunu düşünürdü. Oymacılık aletleri, kağıtlar, baskı makineleri, hiç görmediğim şeyler. Bana bazı pasaportlar, yabancı paralar ve resmi kağıtlar verdiler. Bunları kopyalayıp kopyalayamayacağımı sordular. Tüm gece uğraştım ama kolaydı. Bir sonraki sabah geldiler ve yaptıklarımı aldılar. Geri dönünce hepsi de vay canına dediler. İngiliz Merkez Bankası bile farkı anlamamış. Elsie bakmaya devam ediyordu. Oğlanın göğsü kabardı. Bir bardak çay almaya gittiklerinde ben kopyalamam için verdikleri 5'lik banknotu kaptım ve çıktım. Polisleri arkamdan yollamışlar. Berwick sokağında enselendim. Bir polis diğerine o lanet olası oğlanı geri istiyorlar diye bağırıyordu. Sonunda beni memur Barrows'a emanet ettiler. Başımı beladan uzak tutmam için. Şimdi geliyorlar, beni alıyorlar, verdikleri işi yapıyorum. Sonra da beni memur Barrows'a geri getiriyorlar. Onlar için çalıştığım sürece başka ne yaptığımı umursamıyorlar. Polisler buna deli oluyor ama hiçbiri bana bir şey yapamıyor. Yemin ederim ki, kıkırdadı ve doğruldu. Amca olsaydı gurur duyardı, 4 ayak üzerine düştüğümü söylerdi. Elsie oğlanı izledi. Kalktığında yaylana yaylana yürüyeceğini düşündü. Ayrıca içgüdüsel olarak annesi onunla konuştuğunu bilseydi, gelinciyi sopayla kovaladığı gibi onu kovalayacağından da emindi. Elsie neşelendi. Bu kasabaya geldiğinden beri ilk kez kendini biraz daha iyi hissediyordu.
Tam adın ne o zaman?
Bernard Carpenter. Bernie diyebilirsin, seninkini zaten biliyorum, Elsie.
Kaç yaşındasın?
Neredeyse 17. Senden büyüğüm ama senin kadar güzel değilim.
Elsie saçını geriye attı. Saçmalama, ben 15 yaşındayım. Memur Barrows'la yaşamak nasıl?
Oğlan bir sigara daha yaktı. Fena değil, bilirsin işte. Yeni evli oldukları için hala sevgili gibiler. Ve Bayan Barrows iyi doyuruyor karnımızı. Önce büyük bir kahvaltı yapıyoruz, yumurtalı filan. Sonra çay saati geliyor. Ekmek, tereyağı, bazen çörek ve reçel yiyoruz. Geçen cumartesi de konserve sardalya yedik. Sonra da mümkün olabildiği kadar ciddiyetle ekledi. Pazarları rosto et, patates kızartması ve Yorkshire pudingi, ekmek ve pazar çayı. Topuklarını mezara dayadı ve uzaklara baktı. Ekmek ve et suyu en sevdiğim şey. Demek hizmetçi oldun.
Tahliyeden sonra Lady Marchmont için hizmetçi oldum. Elsie iç çekti ve sağ yanağını ovdu.
Evi gördüm. Üniformalı, yaşlı yarasa sanki limon yalamış gibi bakıyor.
O kahya bayan Gifford, tam bir zorba.
Ya şu kraliçe gibi davranan yaşlı kadın? Şu kız, onun kızı mı?
Ah o bayan Francis, Lady Marchmont'un vaftiz kızı. O ne demekse, Londra'da başını belaya soktu, gazetelere fotoğrafı çıktı ve rezil oldu. O yüzden gözden uzak tutmak için onu buraya yolladılar. Ama burada da kötü tipler de takılıyor. Lady Marchmont yattıktan sonra gece gizlice dışarı çıkıyor. Sonra Brighton'a gidip gece kulüplerine giriyorlar. Sabahın erken saatlerinde pencerenin kilidini açmak için gizlice odasına giriyorum. Böylece hanımefendinin haberi olmadan geri dönebiliyor. Çok hoş giysileri var.
Ama Bayan Francis iyi biridir.
Bana iyi davranan tek kişi. Ailemi hala Londra'da olup olmadıklarını soruyor. Geçen hafta abilerim bana yazdı ve orduya yazıldıklarını söyleyince panikledim. Onlara mektup yollamak ve bol şans dilemek istedim ama nereye göndereceğimi bilmiyordum. Kötü hissettim. Çünkü annem hepimiz hoşça kal demeden hiçbirimizden ayrılmak istemezdi. Ben de ona söyleyince Bayan Francis hemen telefona gitti. Lady Marchmont ona kötü kötü bakmasına rağmen şunu bunu aradı. Abilerimin donanmadaki adreslerini öğrendi. Erkekler ona çiçek ve çikolata gönderiyor. Bazen onları bana veriyor.
Bir dakika Elsie sessiz kaldı, sonra devam etti.
Bir sürü şey yapmam lazım. Şunu bunu cilalamak, toz almak, onu buraya koymak, şunu buradan almak, ateşi yakmak. Her şeyi düzgün yapmam lazım. Hiçbir şeyi doğru yapamayınca da kahya beni dövüyor.
Elsie yine yanağını ovuşturdu. Amca asla kadınlara vurmazdı ve Bernie kahyaya öfkelendi. Eve geri dönemez misin?
Elsie'nin gözleri doldu. Onlar artık evde değiller ki. Herkes tahliye edildi. Öyle oldu. Yorkshire adında bir yere. Agnes ve çocuklar gaz maskesi dışında yanlarında olması gereken hiçbir şeyi götürmedikleri için aynı eve yerleştirildikleri insanlar onlara sinirlenmiş. Önce Agnes'in bütün saçlarını kesmişler, sonra da ikizlerinkini. Bit dediler. Agnes aynaya bakıp ağlamaktan o kadar öksürmüş ki neredeyse nefessiz kalmış. Annem bana yazdı. Agnes'in kötüleştiğini söylemedikleri için sinirliydi. Çünkü komşu kasabada Willet ve bebek Cem'le aynı yerde kalıyormuş. Agnes olduğu yerden nefret ediyormuş ama şimdilik böyle olacağını söylemişler. Annemin gittiği yerdekiler onun mutfağı, tencere tavaları kullanmasından hoşlanmıyormuş. O yüzden Willet ağlamaya başlayana kadar kavga ediyorlarmış. Evde yaşayan adam annemin başka yere taşınmasını istemiş.
Bernie bütün bu zorluklara yabancı olsa da kızı rahatlatmak istiyordu. Senle dayanışma içinde olmalıyız, arkadaş olalım. Al, çikolata sevdiğini söylemiştin. Bende biraz Cadbury var.
Elsie'nin yüzü aydınlandı, cebinden çıkardı ve ikiye bölüp büyük parçayı ona uzattı. Sağ ol dedi Elsie. Çikolatanın tatlılığı yoğun bir şekilde dilinde erirken gözlerini kapadı. Her şeye rağmen gülümsedi. Bernie kızın gülümsediğinde çok güzel göründüğünü düşündü.
Böyle daha iyi dedi üst dudağına bulaşan çikolataya bakarken. Kız diliyle dudağını yaladı. Kızın yerine dudağındaki çikolatayı kendisi yalasa nasıl olurdu merak etti. Hatta hemen ardından bazı adamların dansçı kızları öptüğü gibi onu öpseydi neler olurdu diye düşündü. Bunun düşüncesi onu sarstı. Nefesini öyle sert içine çekti ki kız şaşırdı.
Gözlerini açtı. Çikolata en sevdiğim şeylerden biri dedi. Listemde var.
Neyinde dedi Bernie?
Bir listem var. Sevdiğim şeylerin listesi. Uyumadan önce onları düşünüyorum. Hoş şeyler. Dantel mendiller, çörekler, ipek çoraplar.
Ya biraz düşündü. Listede
ve Violet hep vardı ama son zamanlarda abimleri de aldım. Hatta dün Agnes'i de.
Bir listem olsaydı sen de listede olurdun. Bernie daha da yaklaştı. Alt dudağındaki çikolataya dokunmamak için kendini zor tutuyordu. Birden Elsie oğlanın garip garip nefes aldığını fark etti. Yüzünde garip bir ifade vardı ve çok yaklaşmıştı. Kız hızla mezardan atladı.
Vay canına neredeyse çay saati bitmiş. Hemen gidip çay şeylerini halletmem lazım. Yoksa bayan Gifford canımı okur. Mendilini yıkayıp sana geri veririm.
Ona saklamasını söyleyecekti ama bir an bunu kızı yeniden görmek için bahane olarak kullanabileceğini fark etti.
Tamam burada buluşalım mı yarın? Fark etmez.
Bahçeden büyük eve doğru koşarken gölgesi alacakaranlıkla birleşen koyu bir figüre dönüşmüştü. Önlüğü bahçe duvarının ardında kaybolana dek rüzgarda dalgalandı. Vay canına dedi Bernie. Vay be.
13. ayrımın sonu. Sayfa 117.